Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 24. ayrım. 13. bölüm. Anne ayağa kalktı, ortadaki panoya doğru ilerledi. Bundan sonraki 30 dakika teknik konular açıklandı. Elektronik cihazlar, tüfek tetikleri, kronometreler, uzaktan kontrollü patlayıcılar, teçhizatlar, patlamanın şiddeti, etki alanı. Ekranda görünen parçalar ve cihazların halen laboratuvarda bir araya getirilerek incelemeleri yapılmaktadır, diyerek sonuçlandırdı En. Şu anda karışık ve el yapımı malzemelerle çalıştığımızın farkındayız. Plaston sık kullanılan bir parça olarak ortaya çıkıyor. Uzaktan kumandalı patlayıcıların mesafe gücünü anlamak için incelemeler tamamlanmadıysa da bunlar son derece uzun ayarlı görünüyor. Hepsi daha çok yüksek seviyeli orduda kullanılan türden patlayıcılar. Radio seti ile ilgili Teğmen Dallas'la aynı fikirdeyim. Eğer bu grup orayı havaya uçurmak isteseydi, bina bir harabiye dönüşebilirdi. En Feeney'e yol vererek oturdu. Bu ekibimin Radio City'den temizlediği gözetim kameralarından biri. Feeney baş parmağı ile işaret parmağı arasında büyük ve yuvarlak bir cihaz tutuyordu. Bu lanet olası çok iyi yapım. Olay yerinde bunlardan 25 tanesinin izini sürdük. Adamlar attığımız her adımı izlemişler ve bizi bir kalp atışı süresinde havaya uçurabilirlerdi. Feeney gizli dinleme cihazını zarfın içine geri koydu. Ekibim uzun mesafeli ve daha hassas bomba tarayıcılar geliştirebilmek için Malloy ve ekibiyle birlikte çalışıyor. Bu arada ben federallerin iyi adamları olmadığını söylemiyorum ama bizim iyi adamlarımız var ve burası bizim şehrimiz. Buna ilave olarak bu grup Dallas'la irtibata geçti. Onlar onu hedef aldılar. Onu ve beraberinde bizi geri çekecek olursanız dengeyi değiştirmiş olacaksınız. Bunu bir kere bozarsanız tümüyle kaybedebiliriz. Dikkat ettin mi Dallas? Tibble parmağını kaldırarak sordu. Bu grubun neden seninle irtibat kurduğu hakkında bir fikrin var mı? Sadece tahminde bulunabilirim efendim. Rourke onların hedef aldıkları yerlerin sahibi. Benim Rourke'la bir ilişkim var. Bu onları eğlendiriyor. Tamirci bu olanları bir tür oyun olarak yorumlamıştı. Bence onlar bundan zevk alıyorlar. Tamirci aynı zamanda intikam almaktan bahsediyordu. Eve yeniden ayağa kalktı, ekrandakini Monica Rowan'ın görüntüsüyle değiştirdi. Kadının intikam almaktan hoşlanmak için çok geçerli nedeni var. Rowan'ın dul eşi olarak o, Rowan'la ilgili kişisel ve grubun içinden bilgi sahibi olabilecek en uygun kişi. ''Sen ve yardımcın Maine'e ani bir seyahat kararlaştırmışsınız.'' dedi Tibble. ''Komutan, önerileriniz var mı?'' Whitney, bu ekip çok kısa bir sürede etkileyici miktarda kanıtı ve olasılığı bir araya getirmiş bulunuyor diyerek ayağa kalktı. ''Benim düşünceme göre federal ekip huzuri olacaktır.'' ''Teğmen ve ekibi bana siyasetçilerle ilgilenmem için yeterli veriyi sağladılar.'' dedi Tibble ve ayağa kalktı. ''Dallas, diğer bir bildiriye kadar görevinin başında ol. Her adımdan haberdar edilmeyi bekliyorum. Burası bizim şehrimiz Kaptan Feeney.'' diye ekledi Tibble ve kapıya doğru gitti. Kapı kapatıldığında ''Vay be!'' dedi McNabb ve derin bir nefes verdi. ''Bunu da atlattık. Ayrıca bu olayı elimizde tutmak istiyorsak çalışmalıyız.'' Eve ona doğru hafifçe gülümsedi. ''Hayatını durdursan iyi olacak dostum. Bizim şu uzun mesafeli tarayıcıya ihtiyacımız var. Tüm kasabalardaki meydanların ve spor alanlarının taranmasını istiyorum. New Jersey'dekilerin de. Dallas, bizdeki teçhizat ve insan gücüyle bu haftalar sürer. Bir günün var.'' dedi Eve, McNabb'e. ''Rourke'la bağlantı kur.'' Eve baş parmaklarını ön ceplerine çengel gibi astı. ''Onda bazı oyuncaklar var. Bunların senin aradıklarına uyma ihtimali var.'' ''Harika.'' McNabb ellerini ovuşturdu ve En'e sırıttı. ''Bu adamda ne olduğunu görene kadar bekle. Feeney, buradaki üniteyi bloke etmenin bir yolu var mı? Ayarlarını bozabilir misin ya da daha iyisi yeni kaydı olmayan korumalı bir cihaz yapabilirsin.'' Eve gülümserken Feeney'in mahcup yüzü aydınlandı. ''Sanırım bir şeyler yapabilirim. Aslında biz elektronik dedektiflik bölümünde kayıt dışı işler yapmayız.'' ''Tabii ki yapmazsınız. Peabody, sen benimle geliyorsun.'' ''Hey, ne zaman geri dönüyorsunuz?'' diye bağırdı McNabb. Peabody kendisinin görünmez olmasını dilerken Eve dönüp McNabb'e baktı. İşimizi bitirdiğimiz zaman dedektif, sanırım bu sırada senin kendini meşgul etmeye yetecek işin olacak. Aa, tabii ki, ben sadece merak ettim. Sadece meraktan. McNabb aptalca bir biçimde sırıttı. İyi yolculuklar. Başını sallayarak, istakoz avlamaya gitmiyoruz biz, diye söylendi Eve ve dışarı çıktı. Vardiya bitmeden dönebiliriz. Siz de öyle düşünmüyor musunuz efendim, dedi Peabody. Eve asansöre doğru giderken ceketinin altından omuzlarını silkti. Bak, eğer ateşli bir randevun varsa kendine hakim ol. Hayır, ben bunu kastetmemiştim. Aa, ben sadece Zeke'i fazla mesaiye kalmam konusunda bilgilendirmek istedim, hepsi bu. Aslında kardeşini bir kez bile düşünmemiş olmaktan dolayı utanç duydu. Ne kadar sürerse o kadar sürer. Kuzeye giden aracı yakalamadan önce bir yerde mola veririz. Sanırım Rourke'un özel jetlerinden birini kullanmayız, öyle değil mi? Eve tehditkar bir bakış attığında Peabody omuzlarını kamburlaştırdı. Hayır, hiç sanmıyorum. Onlar uzay araçlarından çok daha hızlılar da ondan yani. Ve sen de sadece hızla ilgileniyorsun. Doğru mu Peabody? Eve garaja gitmek üzere asansöre bindi. Bunun lüks yaşamla, ferah koltuklarla, tam donanımlı bir mutfakla ya da ekran seçenekleriyle bir alakası yok sanırım. Rahat bir beden parlak fikirler üretir. Bu aptalca. Sen genelde beni kandırmak istediğinde bundan daha iyisini yaparsın. Bugün yorgunsun sanırım Peabody. Peabody, McNabb'le yaşadığı çılgın arayı anımsadı. Ne demezsiniz? Zeke, aklını ahşaba ve bundan duyduğu memnuniyete odaklamak için elinden geleni yaparak sakin ve ciddi bir biçimde çalışıyordu. Ablasının bir gece önce iyi uyumadığının farkındaydı. Zeke, oturma odasındaki çekyatta uyanık bir halde uzanırken, o dolaşıp durmuştu. Ablasının yanına gitmek istedi. Ona birlikte meditasyon yapmayı önermek ya da kendi organik sakinleştiricilerinden birini yapmak istedi ama ablasıyla yüzleşmeye hazır değildi. Zeke'in aklı tamamıyla Clarissa'yla doluydu. Onun nasıl kollarına yaslanıp rahatladığını, dudaklarının nasıl hoş bir tadı olduğunu düşünüyordu. Bu onu utandırdı. O içtenlikle evliliğin kutsallığına inanıyordu. Bugüne kadar ciddi bir ilişki peşine düşmemesinin bir nedeni de bir başkasına bu kutsal sözü verdiğinde bunu ömrü boyunca sürdürmek istemesiydi. Sözler verecek kadar çok sevdiği birisi olmamıştı şimdiye kadar ve bu kişi bir başkasına aitti. Ona değer vermeyen birine aitti. Zeke gece boyunca düşündüğü gibi şu anda da bunu düşünüyordu. Ona kötü davranan birine ve onu mutsuz eden birine aitti. Yeminler acıya neden olduğu takdirde bozulabilirdi. Kafasında böyle düşünceler dolanırken Dee ile konuşamazdı. O Clarissa'yı aklından çıkaramadığı sürece ablasına rahatlamasını öneremezdi. Zeke bir gece önce haberlerde bombalamayla ilgili olayları izlemişti. Olanlar onu dehşete düşürmüştü. Tüm insanların Free Agger dinini oluşturan hiç kötülüğe yol açma prensibini benimsememesini anlayabilirdi. Hatta bazı Free Agger'lar bile bu prensibi kendi yaşam tarzlarına uyduruyorlardı. Ne de olsa bu din kişilere göre uyum sağlardı. Zeke, zalimliğin var olduğunu biliyordu. Her gün cinayet işleniyordu. Ama yaşamı bu denli korkunç bir biçimde hiçe saymaya hiç tanık olmamıştı. Buna sebep olanlar insan olamazlardı. Kalbi, ruhu ve midesi olan hiç kimse bu şekilde yaşamları yok edemezdi. Zeke, böyle bir şeyin cinnet geçirmiş ya da genetik değişime uğramış kişilerce yapıldığı inancına tutundu. Öyle olduğuna inandı. Eve'i katliamın içinde ilerlerken görmek Zeke'de şok etkisi yaratmıştı. Yüzü ifadesizdi. Zeke onun giysisine kan sıçradığını anımsadı. Zeke Eve'in bitkin, çökmüş ama bir şekilde cesur göründüğünü düşündü. Sonra ablasının da aynı şekilde tüm o dehşetin arasında bir yerde olması gerektiğini anımsamak onu şok etti. Eve yalnızca tek bir muhabirle konuşmuştu. Hoş, kurnaz yüzlü bir kadındı ve yeşil gözleri üzüntüsünü gölgeliyordu. ''Burada gördüklerinize ekleyecek bir şeyim yok Nadine,'' demişti Eve. ''Demeç vermenin yeri ve zamanı değil. Ölüm kendi demecini verdi.'' Ablası eve geldiğinde yüzünde aynı bitkin ifade vardı. Zeke onu yalnız bırakmıştı. Şu anda bunu ablası için böyle yapmış olduğunu umdu. Zeke ablasının ne gördüğü ve ne yaptığı ile ilgili konuşmayı istememişti. Bunun üstüne ya da Clarissa hakkında düşünmeyi istememişti. Zeke aklını ölümle ilgili görüntüleri silebilecek kadar kontrol edebiliyorken Clarissa'yı zihninden atamıyordu. Clarissa'dan uzak kalması gerektiğini düşündü. Onlar birbirlerinden uzak kalmalıydılar. Bu en iyisiydi. Zeke yapmaya söz verdiği işi bitirecek ve Arizona'ya geri dönecekti. Hızlı olacaktı. Kararlı olacak ve onu düşüncelerinden çıkaracaktı. Belki aklı ve kalbi yeniden dengesini bulana kadar birkaç günlüğüne çöle kamp yapmaya gidebilirdi. Havalandırmadaki delikten sesler geldi. Kızgın bir adamın kahkahası ve bir kadının yumuşak itirazıydı, taşınanlar. "Sana sevişmek istediğimi söyledim. Bu her nasılsa senin iyi olduğun tek şey. Lütfen BD, bu sabah kendimi iyi hissetmiyorum. Nasıl hissettiğin umurumda değil. Sana söylediğimde bacaklarını ayırmak senin görevin." Ağır bir düşme sesi duyuldu. Sonra bir çığlık bunu keskin biçimde böldü. Bir bardak gürültüyle kırıldı. "Dizlerinin üstüne çök. Seni orospu. Dizlerinin üstüne çök. Canımı acıtıyorsun. Lütfen. O ağzını sızlanmaktan başka şeyler için kullan. Biraz çaba göster Tanrı aşkına. Daha sert seni fahişe. Geçen akşam kimleydim biliyor musun? Senin sızlanan ağzında tuttuğun şeyim neredeydi biliyor musun? Yeni işi aldığım link operatörünün içinde. Paramın hakkını veriyordu." Adam hayvanlar gibi hırıltılı biçimde solumaya başladı. Zeke gözlerini sıkıca kapadı ve bunun sona ermesi için dua etti. Ama öyle olmadı. Sadece değişti. Clarissa'nın ağlayan sesi yalvarışa dönüştü. Adam şimdi ona tecavüz ediyordu. Zeke yanılıyor olamazdı. Zeke kendini merdivenlerde buldu. Bir çekicin sapını kavrayan elini fark ettiğinde şoke oldu. Kan kulaklarına hücum etmişti. Tanrı aşkına ne yapıyordu? Zeke sallanan eliyle çekici bir kenara koyduğunda sesler duruldu. Şimdi yalnızca ağlama sesi vardı. Yavaşça merdivenleri çıktı. Bu sona ermeliydi. Birisinin bunu durdurması gerekiyordu. Ancak Branson'la boş bir elle ve adam gibi yüzleşmeliydi. Zeke mutfağa doğru ilerledi. Orada çalışan her iki yabancı hizmetkar da ona dikkat etmedi. Aşağıdaki geniş geçitten yürüdü. Güzel odaları geçti ve parlatılmış merdivenlerden çıktı. Bu işe burnunu sokmaya hakkı olmadığını düşündü ama kimsenin bir başkasına böyle davranmaya hakkı olamazdı. Hangi odanın tam olarak çalışma atölyesinin üstünde olabileceğini tahmin etmeye çalıştı. Kapı aralıktı. Zeke onun içeride ağladığını duyabiliyordu. Parmaklarını cilalı ahşabın üstüne yerleştirip kapıyı kolayca açtı ve Clarissa'nın yatağın üstünde kıvrılmış olduğunu gördü. Çıplak bedenindeki birçok yer morarmıştı. "Clarissa?" Clarissa başını kaldırdı. Gözleri kızarmıştı ve şişmiş dudakları titriyordu. "Tanrım, beni bu şekilde görmeni istemiyorum. Git buradan." "O nerede?" "Bilmiyorum, gitti." "Lütfen, lütfen." Clarissa yüzünü karma karışık olmuş çarşaflara gömdü. "O gitmiş olamaz. Ben daha merdivenlerden henüz çıktım. Yandaki girişten, o yan tarafı kullanır. O gitti, çoktan gitti. Tanrı'ya şükürler olsun. Eğer senin geldiğini görseydi." "Bu sona ermeli." Zeke yatağa geldi. Nazik biçimde dolaşmış çarşafları açıp Clarissa'nın üzerini örttü. "Onun seni bu şekilde incitmesine izin veremezsin." "O böyle olsun istemedi. O benim kocam." Clarissa Zeke'in kalbini parçalayacak şekilde içini çekti. Bu durum onu çaresiz bırakıyordu. "Benim gidecek başka hiçbir yerim yok. Gidecek kimsem yok. Eğer bu kadar aptal ve yavaş olmasaydım, o da beni incitmek zorunda kalmayacaktı. Eğer sadece onun söylediğini yapsaydım, eğer ben..." "Kes şunu." Sözler Zeke'in ağzından söylemek istediğinden daha sert çıkmıştı. Elini Clarissa'nın omzuna koyduğunda bu onu ürküttü. "Burada olanlar senin hatan değildi. Bu onun hatası." Zeke, Clarissa'nın nasihat dinlemeye ihtiyacı olduğunu düşündü. İçinin arınmaya ihtiyacı vardı. Kalabilecek güvenli bir yere de ihtiyacı vardı. Onun hem bedeni hem de gururu zedelenmişti. Böyle şeyler ruha zarar verirdi. "Sana yardım etmek istiyorum. Seni buradan uzağa götürebilirim. Ne yapacağına karar verene kadar kız kardeşimin evinde kalabilirsin. Terapi programları var, konuşabildiğin insanlar var. Polise başvurmalısın.
Yok, hayır, polis olmaz.
Clarissa çarşafı toparlayıp üzerine çekti, kalkmaya çabaladı. Koyun menekşe rengi gözleri korkuyla parlıyordu.
Eğer bunu yaparsam, kocam beni öldürür. O güç sahibi insanları tanır, yüksek mevkidekileri. Asla polise haber veremem.
Clarissa titremeye başladığında Zeke onu sakinleştirdi. Şu anda bu önemli değil. İzin ver giyinmen için sana yardım edeyim. İzin ver seni şifa veren birine. Bir doktora götüreyim diye düzeltti Zeke nerede olduğunu hatırlayarak.
Sonra bundan sonra ne yapacağımızı konuşuruz. Ah Zeke.
Clarissa başını Zeke'in omzuna dayarken sesi titredi.
Bundan sonrası yok. Görmüyor musun? Benim için olan bu. O asla gitmeme izin vermez. Bunu söylemişti. Bana eğer gitmeyi deneyecek olursam ne yapacağını söylemişti. Onunla savaşacak kadar güçlü değilim.
Zeke kollarını ona doladı ve onu salladı. Ben güçlüyüm.
Clarissa, sen çok gençsin diyerek başını salladı. Ben öyle değilim.
Bu doğru değil. Sen yalnız olduğun için kendini çaresiz hissediyorsun. Artık yalnız değilsin. Sana yardım edeceğim. Ailem de eder. Zeke, Clarissa'nın açık ve dağınık saçlarını yumuşak biçimde eliyle düzeltti.
Evde, benim evimde, dedi.
Bunu onun güvenini kazanmak için mırıldanırcasına söyledi. Orası huzur doludur. Çölün ne kadar büyük, uçsuz bucaksız ve sessiz olduğunu hatırlıyor musun? Orada iyileşebilirsin.
Ben o birkaç gün neredeyse mutlu olmuştum.
Bütün o boşlukta,
yıldızlarla, seninle, eğer bir şansım olduğuna inansaydım.
Bana bu şansı ver. Zeke nazik biçimde Clarissa'nın yüzünü kendisine döndürdü. Onun yüzündeki çizikler neredeyse kalbini parçaladı.
Seni seviyorum.
Clarissa'nın gözleri yaşlarla doldu.
Sevemezsin. Sen benim ne yaptığımı bilmiyorsun.
Önemi yok. Benim ne hissettiğim ve senin neye ihtiyacın olduğu önemli. Onunla birlikte kalamazsın.
Seni buna sürükleyemem Zeke. Bu yanlış olur.
Seni bırakmayacağım. Zeke dudaklarını Clarissa'nın saçlarına bastırdı. Güvende olduğunda eğer gitmemi istersen giderim. Ancak sen güvende olana dek gitmem.
Güvende.
Clarissa bu kelimeyi güçlükle söyleyebildi.
Ben güvende olacağıma inanmayı bıraktım. Güvende olabilirdim eğer bir şansım olsaydı.
Geriye çekildi. Zeke'in gözlerinin içine baktı.
Benim düşünmeye ihtiyacım var.
Clarissa,
bununla başa çıkabileceğime emin olmam gerek. Zamana ihtiyacım var. Lütfen anlamaya çalış. Bugün bana izin ver.
Clarissa elini onunkinin üstüne koydu.
O beni şimdiye kadar incittiğinden daha fazla incitemez. Bugün kendimi dinleyebilmem için bana müsaade et. Sana sunmaya değecek bir şeyim olup olmadığını görmeliyim. Ya da
başkalarına.
Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Fakat ben istiyorum.
Dudakları gülümseyebilmek için titredi.
Sonunda isteyeceğim. Sana ulaşabileceğim bir yerin numarasını verir misin? Şimdi senden eve gitmeni istiyorum. Ve de yarın öğleden sonraya kadar geri dönmeyecek. Benim bu süre zarfında yalnız olmaya ihtiyacım var.
Pekala, kararın ne olursa olsun beni arayacağına söz verirsen.
Arayacağım.
Clarissa yanındaki masanın üzerinden bir not kağıdı alıp Zeke'e uzattı.
Bu akşam seni arayacağım. Söz veriyorum.
Zeke numarayı yazdığında Clarissa alıp çekmeceye koydu.
Şimdi git lütfen. Kendime ait kaç parça eşya almam gerektiğine bakmalıyım.
Ben uzakta olmayacağım dedi Zeke. Clarissa o kapıya varana dek bekledi.
Zeke, seninle Arizona'da buluştuğumda, seni gördüğümde, sana baktığımda içimde öldüğünü düşündüğüm bir şey sanki yeniden canlandı. Bunun aşk olup olmadığını bilmiyorum. Ben hala içimde sevgi kalıp kalmadığını bilmiyorum. Ama eğer varsa bu senin içindir.
Ben sana bakacağım Clarissa. O seni bir daha asla incitemeyecek. Kapıyı açıp onun yanından ayrılmak, Zeke'in yaptığı en zor şey oldu. 24. ayrımın sonu, sayfa 272. Devamı 25. ayrımda.